Hoş geldiniz değerli kardeşim. Bugünkü konumuz umudu kaybetmemek hakkındadır. Bu konu için önce İncil'den birkaç ayet okumak istiyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Okuyacağım bölüm İncil'den Efesoslar 3:1-13 ayetler. Ve şöyle diyorum. Bu nedendir ki ben Paulus siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum. Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur diyor elçi Paulus. Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı sır olarak tasarını bana vahiy yoluyla bildirdi. Bu mektubu okuduğunuzda Mesih sırrını nasıl kavramadığınızı anlayabilirsiniz. Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdi ise Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki öteki uluslardan miras ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vade ortaktır. Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim diyor elçi Paulus. Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da önceliksizlikten beri gizli tutulan sırrının nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığını bana verdi diyor elçi Paulus. Öyle ki Tanrı'nın çok yüklü bilgeliği kilise aracılığıyla yüksek yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızdan Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. Bu nedenle uğruna çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunları size yücelik kazandırır. Amin. Bunlar size yücelik kazandırır diyor elçi Paulus. Evet, konuya devam ediyorum. Demde söylediğim gibi umudu kaybetmemek ve bunda zengin olacağımızı okuduk. Birkaç yıl önce bir toplantıdaydım. Konuşmacı bir hapishane vaiziydi. Hapishanede verdiği İncil dersi hakkında bilgi veriyordu. Bu vaiz biraderin konuşmasından bir şey aklımda kaldı ve unutmuyorum. Yaşandı mı? Veya yaşanmadım bilmem ama arkadaş anlatıyordu. Bu vaizin görevi görevlendirdiği hapishanede Mesih İsa kurtarıcılığını anlatıyordu. Bu vaiz hapishaneye İncil haberini anlatmak için ilk defa gittiğinde bir şey dikkatini çekiyor. Kapılarda İ ve Y harfleri görüyor. Vaiz kendi kendine burada yatanlar İncil haberini ne yabancı değiller düşüncesi oluşuyor. Bir ihtimal iman hakkında düşünmüştür. Fakat az sonra durum anlaşıldı. İ ve Y iman yok. Yine de vaiz arkadaş gitti. Onlara Mesih İsa kurtarıcılığını anlattı. Vaiz arkadaş onlara Tanrı'nın Mesih İsa'da hapishanelerde yaptığı bereketi anlattı. Genelde insanlar hapisten çıkmışsa yaklaşmazlar. Onunla ilişki, arkadaşlık yapmazlar. Yani iyi olsaydı neden yargılanıp hapse yatsın gibilerden düşünür insanlar. İnsanlar arasında bu dışlama var olduğunu gördüm. Çocuklar için bağış toplandığında yeterinden fazla para gelir. Afrika'da su kuyusu açmak ve yardım için benimsenip gereken para toplanıyor. Fakat hapiste olanlara yapılan proje benimsenmiyor. Nedeni? İnsanlar hapiste olana neden para versin ki? İyi olsalardı zaten orada bulunmazlardı düşüncesi var. Değerli kardeşim, dostum, İncil'de Mesih İsa bize başka öğretiyor. Bugünkü konumuz Efesoslar bölümünde bir yargılanmış kimsedendir. Bu da Elçi Paulus'tu. Belki aklınızda başka bir şey gelebilir, fakat Elçi Paulus beraberindekiler Mesih'e olan iman ve yaşantılarından dolayı hapse atılmışlardı. Elçiler zamanında Orta Doğu'ya Roma İmparatorluğu hakimdi. Roma yönetimi altında olanlar çifte vatandaşlıkları vardı. Elçi Paulus Roma mahkemesinde yargılamayı bu nedenle istemişti. Kişinin ne gibi durumda ve hapishanede yargılanırsa yargılansın, Rab İsa'nın İncil'deki öğretisini unutmayalım. Elçi Paulus'un Titus'a yazdığı mektupta güzel haber veriyor. Mutluluk getiren, kurtuluş getiren Tanrı inayeti bütün insanlara kurtuluş getirerek göründü. Titus 2:11. Amin mi? Efesliler mektubu Elçi Paulus tarafından yazıldığı bilinir. İsa'dan, yani milattan sonra 60 yıllarında şimdiki İtalya'nın Roma şehrinde hapisti. Elçi Paulus'tan gördüğümüz hapis edildiği halde İncil'den Rab İsa'yı yaşamaya ve anlatmaya devam etti. Bununla İncil hizmetini hapis zamanında da devam ettirdi. Ne güzel değil mi? Bu davranış yaşadığımız zaman ve günler için ders olmaz mı? Bizim bazı durumlara düşmemiz durumunda, örneğin hastalık, işsizlik, iflas ve buna benzer durumlarda Tanrı'nın işine yaramayacak düşüncesi doğabiliyor. Fakat her durumda İncil'den Mesih İsa'yı tanıtmaya devam etmek Tanrı'nın Mesih İsa'daki inayetindendir. Bizden kaynaklanmıyor. Tanrı oğlu Mesih İsa'yı yaşamak, yansıtmak ve anlatmaktır. Her zaman, her durumda. İnsanlara Mesih İsa'yı anlatmakla hayatımızda göstermeliyiz. Okuduğumuz bölümde 1. ayette Elçi Paulus kendini Rab Mesih İsa'nın mahpusu olarak yazarak tanıtıyor. Bizler genelde yalnız Roma şehrinin hapis edildiğini düşünürüz. İkinci tarafı var. İyi okursak Mesih İsa'nın tutkusu oldum diyor. Tekrar diyorum, Elçi Paulus bizim yararımız için İncil haberini yayma mahpusuydu. Kendineymiş gibi hareket etti. Elçi Paulus'un esasen özel bir hizmet anlayışı vardı. Bunu 3. bölümde gördük. Efesliler 1. bölümde Tanrı'nın bereketlerini ve nasıl elde edeceği hakkında hakimdir. 2. bölümde okuduk, bu bereketler Rab İsa'da dahil olabileceğimiz yazılı. Şimdi Efesliler 3. bölüme geldik. Belki biz okuduğumuz hayatımızda nasıl uygulayabiliriz diye düşünürsek, elçiler daha oraya gelmedi. Kutsal Ruh daha başka bilgi verdi. Yani bununla bir Efesliler 1-2'de olan olayları kısa anlattım. Şimdi 3. bölümdeyiz kardeşim. Yani Paulus'un yapması gerekeni Efesliler 3-1-13 ayette dikkatlice okursak bazı önemli noktalar su üzerine çıkıyor. Bunlar Rab İsa hakkında olanlar. Okuduğumuz 13. ayette 8 defa Rab İsa'nın bereketi hakkında yazıyor. 8 defa. Demin söylediğim gibi 1. ayette Mesih İsa'nın mahpusu. 2. ayette cesaretle Tanrı huzuruna girmekliğimiz var. 4. ayette Mesih'in sırrı görmek. 6. ayette İsa Mesih'de Tanrı vaatleri. 8. ayette Mesih'in keşif olmamış, yani açıklanmamış zenginliği. 9. ayet her şeyin Rab İsa'da yaratıldığıdır. 11. ayette Tanrı'nın Mesih'te yaptığı plan, tasarıları yaptı. 12. ayette Mesih İsa'da girmekliğimiz var Tanrı egemenliğine. Burada birkaç noktaya bakacağız. 1. nokta, bunlar malik olabilmemiz için yalnız mantıksal değil de bütün kalbimizle tanıma ve iman etmemiz gerekiyor. Çünkü ayetlerden her şey Mesih İsa'da Tanrı tarafından verildi diye okuyoruz. Mesih İsa'yı eski doğamızla değil de yeni doğayla, yeniden doğmak suretiyle tanımak ve yaşamak lazım kardeşim. Rab İsa'nın mahpusu olarak, Mesih'in ışıkları olarak Tanrı'nın Mesih İsa'da yaptıklarını yansıtmak ve açıklamaktır bizim görevimiz. Bu ışıklar bu zamanda gereklidir. Ben ve sen Tanrı sözünden aydınlanmak ve aydınlığımız belirli olmalıdır. Etrafına baktığımız zaman karanlıkta olanlar çok. Bunun yanında aydınlanmış Mesih ışıklarının çoğaldığının da görüyorum. Hamdolsun. Ne yazık ki bazı ışıklar alevleniyor ve çabuk sönebiliyorlar. Bunun için kardeşim Mesih'e ait olan parlamalı ve çevresini ne yapmalı? Aydınlatmalıdır. Bu parlamak bizde kaynaklanmıyor. Fakat Mesih İsa'da Tanrı'dandır. Fakat bunlara sahip olmak, nail olmak, devam ettirmek, kararlılık, metanet, sabır etme sonucunda Mesih İsa'da Tanrı aydınlatıyor. Amin mi? Unutmayalım. Her durumda yaşayan, var olan, var olmuş olan ve gelecek olan Mesih İsa içindir. Amin. İkinci noktaya geliyorum. Mesih'in sırrı. Bazı durumlarda sürekli kilise sırrı diye anlatılır. Fakat böyle okumuyoruz. Dördüncü ayette Mesih'in sırrı diye okuyoruz. Tabii ki bu sır kiliseyi etkileyebilir. Kilisenin varoluşu Rab Mesih İsa'nın Tanrı olan göksel baba sadık kalmasından oluştuğunu okuyoruz. Mesih Tanrı'nın isteğini yaptı ve Tanrı'ya inayetiyle İsa'nın kurbanlığını ne yaptı? Kabul etti. Bu kurbanlık gerçekleşmeseydi kardeşim, Mesih İsa kilisesi olarak var olmazdık. Tanrı'nın evlatları olarak var olmazdık. Belki bir toplanma arzusu olurdu. Bu bir futbol derneğine benzeyebilirdi. Burada güzel şey Mesih'in kendini insanlık için kurban sunmak ve göksel babanın bunun kabulü oldu. Bunun sonucu kardeşim, Mesih inanları olarak Mesih'in kurbanıyla göksel baba Tanrı'nın kabulünden dolayı toplanabilir, okuyabilir, dinleyebilir ve Tanrı'yı Rab İsa adıyla yüceltebiliriz. Hepsi yaşayan Mesih İsa'nın kurbanlığı vasıtasıyla oldu. Amin mi? Bu çok önemli. İnsanlar anlamıyor İsa Mesih'in kurbanlığı hakkında. Fakat Rab bunu yaptı ve Tanrı bunu ayarladı ve Mesih'teki ruh kimin ruhuydu? Tanrı'nın ruhu ve Tanrı Mesih'te beden aldı. Bunların hepsi kutsal ruhun işiyle oldu. Bu kişilerin kendini ileri sürmek değil, kiliseyi öne sürmekle değil, ancak Mesih İsa'yı övmek ve ona yönelmektir. İmanı yani kurtuluşu başlatan Rab İsa Mesih ve kurtuluşun tamamlanması da Rab İsa Mesih'tendir. Hamdolsun. Bunun için İbraniler 12. bölümde 1. ayette imanı başlatan ve tamamlayandan gözünüzü ondan ayırmayın, ona bakın. Böylece Mesih'e ait olanlar Mesih'le kazananlardan üstün oluyoruz. Hamdolsun. Vahiy sırrını biliyorsunuz. Yahudiler ve milletlerden oluşan kilise olduğunu Efesoslar 2. bölüm 13-14'te okuyabiliriz. Buna karşın hala Yahudi Mesih inanlarıyla ve milletlerden olan Mesih topluluğu bir toplum olduğunu yadırgayanlar var. Biz İncil'e itibar ederiz. İncil ne diyor? Efesliler okuyalım. 2. bölüm 13. ayette. Fakat şimdi Mesih İsa'da bir vakitler uzak olan sizler Mesih'in kanıyla yakın oldunuz. Çünkü ikisini bir yapan ve bölme duvarını yıkan ve adaveti yani düşmanlığı nizamdan emirlerin şeriatını ve kendi bedeninde iptal eden selametimiz odur. Şimdi okuduk arada bölme duvarı diye. Bu bölme duvarı Yahudi ile milletleri andırıyor. Ve Rab İsa'nın haça gerilmesiyle, Rab İsa'nın kanını dökmesiyle bu iki bölme duvar ortadan kaldırıyor. Ve iki gruptan bir grup yapıyor. Buna göre Mesih İsa'da Yahudi ve millet yok, Mesih İsa kilisesi var kardeşim. Amin. Bunları açıklayan kutsal ruhtur. Yahudi ve Yahudi olmayanlar, yani milletlerden oluşanlar, Mesih inanları bir kilisedir. Eğer bu konuda çakılır kalırsak, Mesih'in sözünü anlamamış oluyoruz. Yahudi ve Yahudi olmayanlar, milletlerden olan kilise, Mesih'in bedeninin yansıtır. Mesih ise bu bedenin, yani kilisenin başıdır. Efesler 5:32'de okuruz. Sır büyüktür der. Fakat elçi Pavlus Mesih İsa ve kilise için söylüyorum diyor. Unutmayalım. Mesih'in sırrı neymiş? Kilisedir. Bizler de Mesih imanları olarak Mesih'in sırrına dahil olduk. Amin. Üçüncü noktaya geliyorum. Elçi Pavlus Mesih İsa'da ve Mesih İsa kilisesi için yapmakta olduğu işi yürütmesi gerekiyordu. Bunun yanında Elçiler kitabında Pavlus'un milletlerin elçisi olduğunu ne yapıyoruz? Okuyoruz. Elçi kendini açıklarken Mesih tarafından verilen inayetle milletlere İncil yayan hizmetçiyim diyor. Hatta okuduğumuz kısımda 8. ayette elçilerin hakiri, yani aşağılanmışı, en aşağılısı görünen ben oldum der elçi Pavlus. Elçiler kendi pozisyon ve başarıları hakkında durmuyorlar ve rütbesi ve mevkisi ne olduğunu da söylemiyor. Hiçbirinde değinmiyor. Elçinin dayandığı Mesih'in sırrı. Amin. Hamdolsun. Böyle alçak gönüllü ve Mesih'i yansıtan olalım. Buna göre Tanrı'nın 100 yıllar önce seçtiği Pavlus'a Mesih'in sırrı açıklandı. Biz de onunla anladık. Mesih'in sırrı kilisedir. Mesih'in sırrı sen ve beniz kardeşim. Çünkü Efesuslar 1. bölümde okursak, daha dünya kurulmadan önce Mesih'te Rab seni ve beni seçti. Ona ait olanları seçti ve bu bir sırdı. Rab ise bu sırrın içeriğini insanlara anlatma görevi kime verdi? Pavlus'a bahşetti. Bunun için milletlerin havarisi olarak okuruz. Mesih'e inanmak ve sözüne göre yaşamayı arzulayan bu kilise sırrını anlayacaktır. Değerli kardeşim, umudum biz de beraberce bunun farkında, yani Mesih'in sırrının farkında olabilmemizdir. Burada benim çağrım sizin için çağrı kilise için değil, fakat ilk sırada Tanrı'nın haberinden, sözünden etkilenmekten anlatıyor. Bunda Tanrı inayetine göre Mesih'te kurtuluş ve sonsuz hayat haberini elçi Pavlus ne yapıyor? Anlatıyor. Buna bakarak biz de Mesih mahpusu olalım. Yani Mesih'e ait olalım. Mesih'in tutkusu olalım. Bu sonsuz hayattır. Bu sayede kardeşim ruhsal adam olan iman hayatımız canlılık kazanıyor. Elçi bu görevi sevinç ve hoşlanarak yapıyordu. Sen bu görevi bu şekilde yürütmelisin. Bir örnek vereyim. Bir vaiz birader toplantıda vaaz edecek. Birader vaazı bir çağrı olduğu algısı vardı. Vaazda stres yaşadığını fark ederek anlatmaya devam etmiş. Fakat anlattıklarıyla yaşadıklarının uyuşmuyordu. Bu birader rolünü iyi uyguluyor. Biraz yetki sahibi olduğunu yansıtmak, kendini dinleyicilerden yüksek tutma çabasındaydı. Belki bu birader vaaz işi bir meslek gibi görüp uygulamaya koyulmuş. Sonuç olarak İncil haberini gerçekten ne kadar ciddi bir görev olduğunu anlamamış. Mantıksal ve tekniksel vaaz iyi, fakat kişinin kalbinde ne yapıyor? Yer tutmuyor. Sevgili kardeşim, ben de böyle bir sandalyenin üstünde dikilmeye özen göstermiyorum. Şu anda bu konu ne ben ne de düşüncelerim. Konuyu yaşayan Rab İsa Mesih İsa. Bunun yanında ne yaparsak Mesih'in berrak haberi için olsun. Beraber Tanrı sözünden ayetlerle insanlara iyi haber dağıtanlar, şehadet verenler olalım. Lütfen bunu Tanrı sözünden duayla ve düşünerek yapalım. Eğer Tanrı bana görev vermişse, gereken şekilde uygulamak için Tanrı inayeti, Tanrı'nın göksel hikmeti lazım. İsteyene bu veriliyor, hamdolsun. Dördüncü noktaya geliyorum. Okuduğumuz bölümde 10-11. Ayetlerde Efesuslar 1-10 yani vakitlerin tamamiyetinin tertibi için gerek gökte olanları ve gerek yerde olanları bütün şeyleri Mesih'te birleştireceğini bize bildirdi kutsal ruhla. Kendi iradesinin yerine göre bütün şeylerde olan tasminine göre evvelden takdir edilmiş olarak Mesih'te önce ümit etmiş olan bizler onun izzetinin meti için olalım diye ondan mirasa nail edildik. Böyle ayetleri çiğneyip sindirmek lazım kardeşim. Ve biz Mesih vasıtasıyla onun mirasına nail olduk. Bakıyoruz İncil'de soru göze çarpıyor. Ne yapıldığını okuduk. İkinci soru kim tarafından açıkladığıdır. 11. ayette gördük. Kilise yani Mesih'e inananları Rab İsa'nın gelişine kadar kutsal ruhla mühürlenmiş. Efesuslar 1:13 diye okuduk. Daha dünya kurulmadan önce Mesih'te seçildik. Demek oluyor ki kardeşim, Mesih'e iman eden şimdiden Mesih ona ait olanları alacağı güne kadar kilise olarak her sır açıklanacak. Buna göre bilmek lazım olan senin Mesih İsa'da Tanrı evladı mısın? Öyleyse kutsal ruhla mühürlenmiş ve Tanrı'nın yüksek görevine malikiz, sahibiz demektir kardeşim. Bunun için Rab İsa Mesih'te Tanrı evladı mıyız? Kendimize soralım. Sen de Tanrı'nın Mesih İsa'da bu inayetiyle dahil olma farkında mısın? Tanrı Mesih İsa'nın Golgota kurbanlığının sunucu Mesih İsa haçında olan görevi sona erdi. Şimdi yapılması gereken doğal hayattaki bedenin Rab İsa'nın haçta dökülen kanı yıkanmalı. Yani Rab İsa'nın senin günahların için haça gerildi ve onun kanıyla yıkanmayı kabul edip Mesih İsa'ya kurtarıcı olarak inanmak ve İncil'de Tanrı sözüne göre adımlarımızı atmalıyız. Bununla bedenin Mesih'i kanıyla yıkandığı ve yeniden doğan birisi oluyorsun. Tekrar soruyorum, Mesih İsa'nın sırrı kim tarafından açıklanıyor? Tabii ki Mesih inananları tarafından kardeşim. Ne açıklıyorlar ve açıklaması gerekiyor? Tanrı'nın evi çok olan hikmetli nevi demek Tanrı'nın çok taraflı veya çeşitli hikmetidir. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın Mesih İsa'da bir tasarısı vardı. Bu da kilise kurmaktı. Bunu Yahudi ve milletlerden oluşturup Mesih İsa'ya gelin sunmaktı kardeşim. Tabii ki bu tasarıda Tanrı'nın zorlayıcı durumu yok. Çünkü isteyen gelsin ve hayat suyundan ücretsiz meccanen içsin diyor İncil Vahiy 22:17'de. Bunlar Tanrı'nın planının ve hepsi yetkin muazzam şekilde işliyor. Rab Mesih İsa'da gerçekleştirdi. Bunlar göksel baba Tanrı'nın prensibiyle oldu kardeşim. Hepsini bir uyum içerisinde sağladı. Buna bakarsak Tanrı'nın Mesih İsa'da tasarlayıp sağladığı bizimle dağlar kadar farklıdır. Kavrayamayız. Yücelik O'nundur. Ben her ne yaparsam tabii ki sevgi ve severek yapıyorum. Bir arzuyla yapıyorum. Bir özlemle yapıyorum. Fakat uyum sağlamak, uyum içinde olmak Tanrı hikmetinden kaynaklanır. İnsan yetkin olmadığından ne yaparsa noksan olabiliyor. Bende de böyle. Fakat Tanrı'nın kutsal ruhuyla tamamlanıyor. Hamdolsun. Onun için yetkin olmamız için, Tanrı hikmetine sahip olmamız için Mesih İsa'ya iman ve Tanrı'dan hikmet dilemeliyiz. Ve Tanrı bize her şeyi veriyor. Tanrı'da hangi bir olumsuzluğa rastlayabilirsin? Hiçbirine. Tanrı'nın tam yetkin kararıdır her şeyde. 10. ayette okuduk. Kilise olarak gökteki yönetimlere bildirilsin. Bunlar Tanrı'ya karşı olan şeytan ve melekleridir. Bunlar Tanrı'ya karşı gelenlerdi. Genelde gök deyince biz bir gök görürüz. Fakat İncil göklerde, yani Tanrı katı ve ayaklarının altı diye birden fazla gök katı vardır. Bundan dolayı bizim gördüğümüz göğün üstünde şeytanın ve cinlerin yeri var. Bu nedenle İncil Efesliler 6:12'de, çünkü diyor, güreşimiz kan ve ete karşı değil, ancak riyasetlere karşı, hükümetlere karşı, bu karanlığın dünya hükümdarlarına karşı, semaviyette, gökte olan kötülüğün ruhani ordularına karşı. Yani burada biz herhangi bir dünyasal rejime, yönetime, oraya takılmıyoruz. Ama şeytanın gizli ve ruhsal yönetimi var. O gökle, dediğim gibi göktedir. Ona karşı hareket ediyoruz. Tanrı'ya karşı gelmeyen melekler Tanrı'nın yanındadır. Rab İsa vaftizden sonra şeytan tarafından denenmek için çöle götürdü. 40 gün uğraştı şeytan ve Rab İsa'yı yenemedi. Sonunda ne okuyoruz? Matta 4:11'de, o zaman iblis onu bıraktı ve işte melekler gelip ona ne hizmet ediyorlardı. Mesih İsa'daki tutumumuz, gökte şeytan ve melekleri Tanrı'nın kutsal ruhuyla karşılıyorlar. Bunun için kardeşim, Tanrı'nın melekleri daha fazla yücelik sunar. Vahiy 11'de ve Luka İncil'de dünyada bir kişinin Mesih İsa'ya tövbesiyle gökte ne oluyor? Büyük sevinç olduğunu okuyoruz. Şunu bilmek lazım. Tanrı katında sevinç ve haleluya sevincine karşın şeytan ve dostlarının birinci işi daha fazla nefret ve düşmanlık hareket etmekle olacaktır. Bunun için şeytanın ikinci işi dağıttandır. Üçüncü adı insan katili, mahvetmek isteyen, karanlığın yöneticisi, yalancının babasıdır. Görüyorsun değil mi? Tanrı'nın Mesih İsa'da tasarladığı kilise Tanrı işidir. Eğer kendi işimiz olsaydı şeytan sürekli olarak saldırmaya çabasına olacak ve bizi usandırabilecekti. Eğer burada kendi tasarladığımız işi Tanrı'ya sunarsak Tanrı'dan ret etmesiyle karşılaşacağız. Bunun için kendi tasarılarımız değil, Tanrı'ya uyuşmadığından yetişmez. Burada hoşuma giden, bizim kendimizden hiçbir şey götürmemize gerek yoktur. Bizim yapabilecek ve yapmamız gereken Mesih İsa'da Tanrı'yla yaşamaktır. Amin. Eğer gider ve Tanrı'ya Mesih İsa adına yaklaşırsak, bize zarar vermeyecek şeytan. Yargılayamayacak, fakat zarar şeytan ve dostlarına, hayal kırıklığı ve yüz karası olacaktır. İncil 16, Matta 16:18. ayette Mesih İsa'nın vaadine göre yürürsek, yani yaşarsak, Rab İsa elçi Petrus'a diyor, kilisemi bu kaya üzerine kuracağım. Karanlığın hiçbir gücü alt edemeyecek. Çünkü kaya Rab Mesih İsa'dır. Hamdolsun. Fakat bu kilise tabii ki Rabbin sözüne göre yürürse bunu hiç kimse alt edemeyecek. Fakat dünyavi düşüncelerle hareket ederse, onları kiliseye katarsa haliyle çökecektir. Duydunuz kardeşim, Tanrı kilisesini kurdu. Genişletmeye devam ediyor. Bu durumda şeytan da Mesih İsa'ya adanmış olanlara karşı hiçbir şeyi alt edemeyecek ve şeytan kiliseye bir şey yapamadığından başka bir çözüm düşündü. Bunu üzülerek, çok üzülerek söyleyeceğim. Şeytanın bu çözümüne karşı çok Mesih inanlısı, Mesih'le neye sahip olduklarını fark etmediklerinden dünya hayatından sendeleyip düşüyorlar. Mesih ile irtibatı kaybediyorlar kardeşim. Sevinemiyorlar. Sevinçlerini yansıtamıyorlar. Çünkü her şey insan düşüncesiyle hareket ediliyor. İncil'de okuyoruz. Halkın bilgisizlikten mahvoluyor. Onun için Tanrı sözünü bilmediklerinden, anlamadıklarından sendeliyorlar. Bu duyguyla, gözyaşıyla kendi işimiz haline geldi. İnsanlar bunu neden yapıyor? Kendi benliğini memnun etmek için. Fakat Mesih'e adanmışlar, Mesih'ten gelen görevi uygulayarak Mesih İsa'da Tanrı'yı yüceltir. Amin mi? Amin diyelim. Bunun için birbirimizi Mesih İsa'da adanmışlar olarak teşvik edelim. Umudu kaybetmeyelim kardeşim. Sağlıklı iman hayatı için sürekli Rab Mesih İsa'ya sığınalım. Hayatta ve hayatımızda birçok afetler geçmiş, geçti ve daha da geçebilir. Kilise korku içerisinde devam ediyor. Fakat şunu unutmayalım. Kilise insanlardan veya yönetimlerden korkarsa da Tanrı kiliseyi Rab Mesih İsa'ya verdi. Yani ona adanmışlardan hiç kimseyi Rab İsa'nın elinden alamaz. Amin kardeşim. Tanrı biz haberimiz olmadan bize gerekeni hazırlayandır. 2. Krallar 7:1-15'te ayetlere sefil ve aç olan İsrail halkına artan Tanrı'nın inayetini görüyoruz. Bu nedenle yaşayan ve vaadinde duran Tanrı devam ediyor. İncil Romalılar 11:29 ayette Tanrı daveti, Tanrı kararları ve Tanrı vaatleri boşa gitmez, pişman olmaz, nedametsiz olmaz ve nedametsizdir ve geriye alamaz. Bu nedametsiz sözünü İsrail içinde söyledi. Bununla Tanrı ne kadar güvenli ve sadık olduğunu İncil'de ve hayatımızda görüyoruz. İsmine hamdolsun. Tanrı'nın vaatleri tekrar söylüyorum. Pişman olmaz, geriye almaz. Bunun için kardeşim umudu yitirme. Dua edelim ki Tanrı'nın Mesih İsa'da Golgota'da yaptığı iş sunduğu kurbanı yerleştirsin, kalbimize yerleştirsin ve bunu kendimize, kalbimize, beynimize sindirelim. Hayatımızda ne gibi olaylar cereyan edeceğini bilmem. Fakat sen ve ben umudumuzu yitirmemeliyiz. Umudu yitirme. Hayatımızda ne gibi baskı gelir onu da bilmem. Mesih'e ait Hristiyanlara baskı gelecek mi sorusuna evet. Umudumuzu yitirmeyelim. Tabii ki umut ve metanet bizden kaynaklanmıyor. Biz Rab Mesih İsa'da Tanrı'ya olan inanç ve güveni tanıklı bırakmamalıyız. Ne okuduk önceki bir ayette? Gözümüzü imanı başlatan ve tamamlayandan Rab İsa'dan ayırmayalım. Fakat her sıkıntıya, baskıya göğüs gerelim. Çünkü haç üzerinde ölümü zaferle yenen Rab Mesih İsa'da teşvik ve umut var. Çünkü bu bütün hikmet ondandır. Rab Mesih İsa önceden vardı, şimdi de var olan ve gelecek olan O'dur. İsmine hamdolsun. Rab sizi bereketlesin. Kısa bir duayla kapatıyorum. Çünkü artık pek az zaman kaldı kardeşim. Gelen gelecek ve gecikmeyecektir Rab İsa. Rab seni mübarek kılsın, seni korusun. Rab sana yüzünü parlatsın, sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın, sana selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@müjde.nl. Müjde de Ü yerine U harfini kullanacaksınız. Mujde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.